Ayrım 10. Mâ'ûn suresi böyle buyurdu. Din maskeli zulme, Tanrı'nın vuruşu. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 111. Paranın kulları, büyük ve küçük hırsızlar. Servet kodamını, yani mütref olmak için çalan en büyük hırsızları tamamen, büyük hırsızları kısmen, serbest bırakıp karnını doyurmak zorunluluğuyla çalan küçük hırsızları takibe alıp cezalandırmak, zulüm, ahlaksızlık ve riyakarlık düzeninin temel niteliğidir. Din adı altında dincilik, yani örtülü dinsizlik sergileyen iktidarların temel niteliklerinden biri de budur. En büyük hırsızlar, birinci derecede kamu malı talancısı, firavun takımıdır. Haramı, kurdukları kara para ve haram lokma tezgahlarıyla onlar tedbir ve tevzi eder. Dincisi vardır, dinsizi vardır, sosyalisti vardır, liberali vardır. Büyük hırsızlar ise firavun takımının talanlarından büyük pay alanlardır. Küçük hırsızlar, büyük vurgun ihtirasları olduğu için değil, idameyi hayat için aşıranlardır. Küçük hırsızlar, talanın zararları olan, firavun takımından kalan artık ve atıklardan sebeplenen finolardır. Bu sebeplenme tehlikeye düşmesin diye de su başlarına firavun takımının oturmasını isterler. Yalakalıkları, hizmetleri, propagandaları ve nihayet oylarıyla büyük hırsızların yönetim mevkiine gelmesini bir memleket hizmeti olarak ilan ederler. En önemli meşruiyet ve mazeret söylemleri, oylar bölünmesin, istikrar bozulmasın diye onları seçtik heyecanlıdır. İmanlarını, vicdanlarını ve çocuklarının yarınlarını, oylar bölünmesin teranesiyle sattıklarını, yarınlarda kime dinleteceklerinin hesabını yapamazlar yahut yapmazlar. Küçük hırsızlar, oylar bölünmesin diyerek firavunlar yaratan, dürüstlüğü cezalandırarak firavun tezgahlarına işlerlik kazandıran günahkar sürüsüdür ki, Kur'an, Zühruf suresi 54-56. Ayetlerde bu sürünün tarih önündeki cürmünü deşifre etmiştir. O cürüm, firavunları üretme cürmüdür. Küçük hırsızlar takımının kullandığı sloganlar, firavunlar takımının esas gütücüsü olan emperyalist kodamanların onlara dışarıdan empoze edip benimsettiği gaflet ve hıyanet sloganlarıdır. Küçük hırsızlar iman ve kişilik zaafları yüzünden çileye dayanamadıkları için karnını doyurmak uğruna haramdan bir biçimde kırıntı toplayan arka saflardaki hışır köpekciklerdir. Bu hışır fino takımı, emperyalist kodamanlar ile içteki işbirlikçilerin, kendilerine bellettiği sloganların hamallığını yaparak birkaç lokmalık haram kırıntı elde ederler. Bunu yaparken çocuklarının ve torunlarının geleceğini mahvettiklerini asla anlamazlar. Tüm bu hırsızların ortak nitelikleri Yüce Peygamber'in hadisinde ifadeye konan şu sıfattır: paranın kulu kölesi. Şimdi bu tipi tanıtan ve bu tipi beddua eden hadisi çok hayati bir dua olarak bir kez daha tekrarlayalım. Gümüş ve altın paranın, kadifenin, süslü püslü giysilerin kulu kölesi olan yüzü koyun yere çakılıp gebersin. Yüzü koyun yere çakılsın da yerlerde sürünsün. Vücudunun her yanına dikenler batsın da o dikenlere çıkaran olmasın. Hükmü domuz eti ve hükmü domuzlar. Domuz eti, İslam geleneğinde özellikle tasavvuf terbiyesinde başkalarının hakkını yiyenlerin bütün haram mal ve servetlerinin sembolüdür. Yani başkalarının hakkını yiyenlerin bu yedikleri maddeten ne olursa olsun hükmen domuz etidir. Anadolu'da onun bunun hakkını fütursuzca yiyenlere haram yemekten suratı domuz suratına dönmüş derler. Böyle olunca başkalarının hakkını yiyenler hükmen domuz olacaktır. Yıllar ve yıllar domuz eti yiyenler ise katmerli domuz olacaklardır ve olmuşlardır. Kur'an'ı Allah'ın muradına uygun okuyanlar, kelimeleri, anlamlarını bilmeden telaffuz edenler deyip, anlamını kavramak için tedebbür edenler şu gerçeği görmekte gecikmezler. Kur'an, lanetlenenlerin domuz ve maymuna çevrileceklerini bildiriyor ve yine açıktır. De ki, Allah katında ceza olarak bundan daha kötüsünü size bildireyim mi? Allah'ın lanetlediği, üzerine gazap indirdiğidir o. Allah böylelerinden maymunlar, domuzlar ve tağut uşakları yapmıştır. İşte bunlardır yer bakımından daha kötü, yolun denge noktasını kaybetme bakımından daha şaşkın olanlar. Maide 60. Bu ayetlerin devamı olan ayetler, tefsir ilminin temel kurallarından biri olarak siyak, sibak, karinesi safsaklanmadan okunursa şu da görülür. Lanetlenip domuza ve maymuna çevrilmenin gulül suçu ve haram yeme ile irtibatı kesindir. Maide 60. ayetin devamı olan beyineleri tedebbürle, telaffuzla değil, okumaya devam edelim. Size geldiklerinde inandık derler. Gerçekte ise küfürle girmişlerdi. Yine onunla çıkmışlardır. Neler saklıyor olduklarını Allah daha iyi bilir. Onların birçoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemede yarıştıklarını görürsün. Ne kötüdür o yapmakta oldukları. Ruhbanları ve hahamları onları günah oluşturan sözlerinden, haram yemekten alıkoysalardı olmaz mıydı? Ne kötüdür onların sanat, teknoloji olarak üretmekte oldukları. Yahudiler dedi ki, Allah'ın eli gulüyle bulaşmıştır, bağlıdır. O elleri bağlanasıcıların kendi elleri gulüyle bulaşmıştır ve söylemiş oldukları yüzünden lanetlenmişlerdir. Söylediklerinin aksine Allah'ın iki eli de alabildiğine açıktır. Dilediği gibi bağışta bulunur. İnan olsun ki Rabbinden sana indirilen onlardan birçoğunun küfür ve azgınlığını elbette artıracaktır. Onların arasına ta kıyamet gününe kadar düşmanlık ve nefret atmışızdır. Ne zaman savaş için bir ateş yaksalar, Allah onu söndürür de onlar yeryüzünde yine bozgunculuğa koşarlar. Ama Allah bozguncuları sevmez. Maide 61-64. Bir telefon edeyim, bir şey aklıma geldi. Demin unuttum da. Başlayayım mı? Maide 64, gulül suçuna, haram yeme illetine bulaşıp, sonra da bu illeti Allah'a mal etmeye kalkanları bir kez daha lanetleyerek domuz ve maymuna çevirmenin varoluş gerekçesini pekiştirmektedir. Anlaşılan o ki, kapitalizm zulmünün tarihsel babası ve çağdaş patronu, Yahudi ile bu zihniyete bulaşan dil cülme, maraba kapitalistleri, kitlelerin haklarına el koymak demek olan gulülü, ustalıklı bir manevra ile Allah'a mal ederek bütün kitlesel belaların, yoksulluk ve açlıkların kaynağı olan gulül, kamu malları talanı suçundan aklanmak istiyorlar. Kur'an ise bu şeytani manevrayı sahiplerinin başına geçirerek gulülün esas sahibinin Allah değil, kitleyi sömürenler olduğunu bildiriyor. Gerçek şudur, gulül suçuna bulaşanlar, kitlelerin alın terini ve emeğini talan edenler, katmerli domuz olmuşlardır. Ama onlara domuz muamelesi yapacak, iman, şuur ve dirayette insanlara sahip bir toplumda yaşamadıkları için, kendilerini insan olarak satmaktadırlar. Hem de en onurlu, hatta çoğu kez en cennetlik insan olarak. Hükmü domuzlara, cennetlik adam muamelesi yapanlara, Allah'ın reva göreceği ise hiç kuşkusuz bela ve zillettir. İslam irfan ve vicdanının ölümsüz temsilcilerinden biri olan Mevlana Celaleddin Rumi, ölüm 1273, Kur'an'ın bu mucizevi ihbarını yaşanmış bir anekdotla iyice anlaşılır kılmıştır. Mevlana'nın ölümsüz mesajını daha iyi kavramak için onu anlatmaya çalıştığımız Mevlana ve İnsan adlı mütevazi eserimizden birkaç satır nakledelim. Çalışmadan kazanmak yolunu seçenlere acımak, Rumi nazarında bir zulümdür. Çaresiz ve zayıflara musallat olan hak ve emek sömürücüleriyle mücadele ve onları cezalandırmak, merhametsizlik değil, tam aksine en yüce merhamettir. Hırsızlara, kötülere, alçaklara acımak, zayıfları kırıp geçirmektir. Kendine gel, böyle durumda öç almaktan sakın vazgeçme. Bunu yaparken çekeceğin sıkıntı ve eziyete aldırış etme de, kamunun düşeceği sıkıntıyı, eziyeti düşün. Mevlana'ya göre dilenciler, yöneticiler, sömürücüler, zalimler yanında bedavadan geçinen bir başka zümre daha vardır. Fakihler, yani kadılar ve mollalar. Bunlar evvela dini şekil ve kurala boğdukları için, ikinci olarak da halkı sömürdükleri için Mevlana'nın öfkesine uğruyorlar. Mevlana'nın hayatını ve çevresini anlatan Ahmet Eflaki, ölüm 761, Taksim 1360, menakıbında, Mevlana'nın ahdini bozarsa domuz eti yiyeceğine yemin etmiş ve ahdini bozmuş birine şöyle dediğini bildiriyor. Gam çekme, bir miktar kadı malı ye, olsun bitsin. Kadı malı da domuz eti sayılır. Öztürk, Mevlana 179, Gölpınarlı, Mevlana 185-186. Çünkü Mevlana kadıların rüşvet aldıklarını bilmektedir. Rüşvet, birçok kamu hakkının gerçek yerine ulaşmasına engel olucu bir haram icraattır. Mevlana, bizim Maun suresi mücrimleri diye andığımız hükmü domuzlara acınmamasını, onlardan intikam alınmasını istiyor. Ne yazık ki, İslam dünyası asırlardır bu mücrimlerden intikam almak yerine, namazı eksik ama boynu bükük günahkarların izini sürmüş, onları cezalandırmış, onları itham edip toplum gözünde kötü görünmelerine yol açmıştır. Maun mücrimleri ise bu puslu hava içinde keyif çubuklarını tüttürmeye devam etmişlerdir. Maun suresi mücrimleri boynu bükük günahkarlara kurban olsunlar. Bu günahkarlar onlara göre ne kadar haysiyetli, merhamete ne kadar layık insanlardır. İslam dünyası hükmü domuzlara, namı diğer Maun suresi mücrimlerine nasıl muamele etmeliydi? Asırlardır gündem yapılmamış bu soruyu sorup, cevabını insan haysiyetine yaraşır bir şekilde cevap vermek zorundayız. Biz Kur'an rehberliğinde düşündük ve cevabı verme kararına vardık. Cevap şudur. Bir Müslüman karşısına dikilen bir domuza ne yapıyorsa hükmü domuza da bunu yapmak gerekir. Yani halkın tarlasını, çitini, çubuğunu talan ve tarumar etmemesi için onu engellemeli, etkisiz hale getirmeli, ait olduğu ahıra veya ormana sevk etmelidir. Şimdi şunu düşünelim. Müslümanlar namaz kıldıkları bir mescitte saflar arasına aniden bir domuz dalsa ne yaparlar? Namazı hemen bozup o domuzu secdegâhtan uzaklaştırırlar. Peki asırlardır secdegâhların safları arasına karışmış maskeli hükmü domuzlarla bu ümmetin helal lokmayı yiyen dindarları aynı safta sessiz sedasız nasıl namaz kıldı? Hem de Maun suresi bize o hükmü domuzların kıldıkları namazların lanet getirmekten başka bir işe yaramadığını açıkça bildirdiği halde. Hem namazlarınızda Maun suresini namaz sürelerinden biri diye okuyacaksınız, hem de namaz safları arasına dalmış hükmü domuzlarla omuz omuza rükû ve secde edeceksiniz. Olur mu böyle şey? Böyle bir Müslümanla Kur'an müminliği denebilir mi? İşte Muhammed ümmetinin hayati sorusu ve sorunu budur. Hayati işi de bu sorunun cevabını verip o cevabın gereğini yerine getirmektir. Aksi halde istediği kadar namaz kılıp cami yapsın, İflah etmesi söz konusu olamaz. Elbette ki aynı davranışı bütün dinlerin dindarları yapmalıdır. Aksi halde mutlu bir insanlık inşa etmek mümkün olmayacaktır. Biz daha çok İslam dünyasından söz ediyorsak bunun iki sebebi vardır. 1. Öncelikle kendi evimizin önünü süpürmek zorunluluğu. 2. Maun ihlaline en çok bulaşanların maalesef Müslüman nüfus kağıdı taşıyanlar olduğunu görmemiz. Öyle değil mi? Maun ihlalini hem de camilerde deniz feneri çetesi denen namazlı hırsızlar yapıyor. Meseleyi deşifre edip cezalandıranlarsa gayrimüslim Almanlar oluyor. Eğer bir toplumda maun mesajı işlevsel olmuyorsa o toplumda Kur'an kendisine mümin muhatap bulamıyor demektir. 4. bölüm. Maun suresinin tefsiri. Dini reddedenler sadece inkarcılar mı? Ayet 1. Gördün mü o dini yalan sayanı? İnkarın özel bir şekli eylemli inkar. Maun suresi 1. ayet dinin inkarından söz ederken küfür kelimesini değil tekzip, yalanlama tabirini kullanmıştır. Kur'an dini, Tanrı'yı, peygamberi veya iman konusu olan diğer değerleri inkarı ifade etmek için birkaç tabir kullanmaktadır. Küfür bunların başında gelir. Küfür kökünden kelimeler 500'e yakın yerde geçer. Esas anlamıyla çiftçinin tohumu toprakla örtmesi demek olan küfür, bu anlamıyla bir tek yerde Fetih suresi son ayette kullanır. Onun dışındaki kullanımların tümü gerçeği örtmek, tanrısal değerleri inkar etmek anlamındadır. Küfrün nankörlük anlamındaki kullanımı da gerçeği örtme anlamının bir uzantısıdır. İnsan, gerçekleri örtme karakterinin bir belirişi olarak nimetleri de inkar edebilmekte ve böylece nankör olmaktadır. Nitekim Kur'an, İnsanın sıfatlarından birini de kefür, çok nankör olarak belirlemiştir. Gerçeğin üstünü örtmek anlamındaki küfür, her türlü inkarı ifade eder. Küfre sapana kafir denmektedir. Kur'an, bu kafir sözcüğünü tekil ve çoğul şekliyle 150'yi aşkın yerde kullanır. İnkarın ikinci şekli tekziptir. Kiz, yalan, kökünün tefil kalıbına aktarımı olan tekzip. Toshihiko Izutsu'nun güzel tanımıyla bir şeyin yalan olduğunu ilan etmektir. Izutsu, Kur'an 92. Kiz, kökünden kelimelerin kullanımı, küfür kökünden kelimelerin kullanımına nispetle azdır. Yaklaşık 200 yerde. Kur'an'ın dili ve semantiği üzerinde araştırmalarıyla tanınan Japon bilgin Toshihiko Izutsu, ölüm 1993, tekzip ifadesiyle ifade edilen inkarın özelliklerini verirken şu tespitlerini yapmaktadır. Tekzip, İstihza ile karışık bir yalanlamadır. Tekziple ortaya konan inkar, bir tuğyan, azma, şımarma, zulüm sergiler. Şems suresi 11-12'de tekziple tuğyan eşitlenmiştir. Tuğyanın bir anlamı da dünya nimet ve refahını Allah'a kavuşmaya tercih, başka bir deyişle dünya perestliktir. İzutsu burada Yunus suresi 7-11 ayetlerin semantik alanından yararlanmaktadır. O halde dini tekzip yoluyla inkar edenler bunu dünya perestlik şeklinde ortaya koyanlardır. Her kavim peygamberlerin mesajını aynı yöntemle inkar etmiyor. Mesela Nuh kavmi inkarını tekzikle ortaya koymuştur. Onun için Kur'an, Nuh kavmini bir tekzip kavmi olarak tanıtır. Enbiya 77. İnkarını tekzikle ortaya koyanlar bir kötülük topluluğu oluştururlar. Nuh kavmi işte böyle bir kavimdi. İnkarını tekzikle ortaya koyan kötülük topluluğu, zulüm ve servetle azan topluluktur. Nuh suresi en katmerli inkarcılardan olan Nuh kavminin inkarını kelimelerle değil, fiillerle ortaya koyduğunu gösteriyor. Bu fiiller mal ve evlatla azmak, kibirlenip başkalarını küçük görmek, istikbar, nimetlere karşı nankörlüktür. Nuh kavmi o şiddetli inkarlarını inkar anlamına gelen sözcüklerle değil, eylemleri ve halleriyle ifade etmiştir. Bu eylemler ve haller dinin istemediği fiiller ve hallerdir. Yani Nuh suresi dinin istemediği fiil ve hallerin icrasını dinin inkarı olarak göstermektedir. Nuh kavminin inkarcı olduğunu kelimelerle ifade eden Hazreti Nuh'un kendisidir. Kavmi açık bir inkar deklarasyonunda bulunmamıştır. Bu kavmin dinin kabul etmeyeceği fiilleri işlemesi, onların zulüm ve inkarlarının belgesi ve ilanı sayılmıştır. Bakınız İzutsu, sayfa 141-142. O halde tekzip, azma ve haklara tecavüzle ifade edilen bir inkar şekli olarak tanıtılabilir. Küfrün daha çok sözle ifade edilen bir inkar şekli olmasına karşın tekzipte fiili bir yalanlama vardır. Başka bir deyişle tekzip tuğyanla, mal ve evlatla azmak, haklara tecavüz ifade edilen inkarın adıdır. Maun suresinin riya ve kamu hakkı talanına indirdiği en büyük darbe bu ilk ayetteki darbedir. Bu darbeye müstahak hale gelenlerin bundan sağ ve sağlam çıkmaları mümkün değildir. Darbenin bu müthiş vuruşundan kurtulmak veya işi hafif yara bere ile atlatmak için yoğun gayret gösterildiğini görmekteyiz. En dikkat çekici gayret, ayette geçen din kelimesini din diye çevirmek yerine din sözcüğünü lügatlerdeki anlamlarından birini alarak Kur'an sanki onu söylüyormuş gibi anlamlandırma yönüne gitmek olmuştur. Din kelimesini geçtiği her yerde din diye tercüme edenler, bu ayete gelince her nedense din sözcüğünü din diye tercümeye bırakıp dinin bir düzineye yakın anlamından işlerine gelen biriyle tercüme yönüne gidiyorlar. Böyle yapmayıp da ayette söyleneni aynen ifade ederlerse kıyametin başlarına çökeceğini biliyorlar. Facia şu olacaktır. Anlaşılacaktır ki kamu haklarına musallat olanlar, namazlı niyazlı, ibadetli birileri de olsalar, Kur'an onları dinsiz, imansız ilan etmektedir. İşte kaçınmak ve kurtulmak istedikleri müthiş Kur'an'ı vuruş budur. Kur'an bu tür tanrısal vuruşlardan bahsederken şu sarsıcı ifadeyi kullanmaktadır. Şu bir gerçek ki Rabbinin vuruşu, taksim, yakalayışı çok şiddetlidir. Yuruç 12. Evet, Rabbin vuruşu, yakalayışı çok sarsıcıdır ve bunun böyle olduğunun en güçlü kanıtlarından biri de Maun suresindeki vuruştur. Bu vuruş, Allah ile aldatan en seçkin ibadeti bir maske gibi kullanıp riyakar yüzlerini saklayan dinci soygun sektörlerinedir. İşte bu dehşetli vuruş ve yakalayıştan kurtulmanın çaresi olarak Maun ayetlerinin tanınmaz hale getirilmiş çeviri veya yorumlarına sığınılmaktadır. Örneğin surenin ilk ayetini şöyle çevirenler vardır. Hesap ve cezayı yalanlayanı gördün mü? Şu çeviriyi yapanlar da vardır. Ahiret cezasını yalanlayanı gördün mü? Süleyman Ateş çevirisi. Süleyman Ateş başka bir gariplik daha sergiliyor. Mealinde yukarıda verdiğimiz tercümeyi yapıyor ama tefsirinde aynı ayeti bir de parantez ekleyerek şöyle Türkçeleştiriyor. Ceza gününü yalanlayanı gördün mü? Ateş, Tefsir 11 Taksim 114. Hangisi doğru? Ateşin sureye adını veren maun sözcüğünü çevirisi de meal ve tefsirinde tamamen farklı. Mealinde şöyle. En ufak bir yardımı esirgerler. Zekat veya ev hacetlerini ödünç vermezler. Tefsirinde ise bu ayetin tercümesi şu şekilde yapılmış. Zekat veya koa, çanak, çömlek, ev eşyasını ödünç vermezler. Koa ne demek? Herhalde kova denmek isteniyor. Eşyayı ödünç vermezler nereden çıktı? Ayet böyle bir kelime kullanmamış. Son ayette kullanılan fiil yemneun fiilidir. Men etmek kökünden çoğul bir fiil. Tevilsiz, tartışmasız şu demek. Engellerler. Neredeyse Türkçe. Çünkü kökü olan sözcük men Türkçe'de de kullanılıyor. Hem de Arapçadaki anlamında. Vermezler denmiyor, varacağı yere varmasına engel olurlar deniyor. İkisi çok farklı. Maun suresi ihlalcileri keşke sadece birilerine bir şeyler vermemekle kalsalar. Vermemek en kötü ihtimalle bir günahtır ve Kur'an onun için kimseyi dini inkarla itham etmez, kimseye böyle bir şey için veil okumaz. Burada söz konusu olan vermemek değil, kamu haklarının gitmesi gereken yere ve kişilere gitmesine engel olmaktır. İşte büyük bela budur. Dinin inkarıyla eş anlamlı tutulan kötülük budur. Ve bu muhteşem mesaj Ateş Hoca'nın tercümesinde uçup gitmiştir. Bu tercümeler suredeki mesajın dünyada işe yaramasını tamamen engellemekte, işi müşrikler, dinsizler meselesi haline getirip öbür dünyaya havale etmektedir. Bu dünyada bu dinin ve bu kitabın ardı sıra gidenlerse, mesaj öte dünyaya havale edildiği için asırlarca okumalarına rağmen bu sureden zerre kadar yararlanamamaktadırlar. Oysa ki içinde kıvrandıkları temel belaların çözümü bu suredeki o yok edilen mesajın ta kendisidir. Vahim hatalardan biri de din sözcüğüne bir parantez hilesiyle bir gün sözcüğü eklemek ve anlamı şu hale getirivermekle yapılıyor. Gördün mü o din gününü yalan sayanı? Onu gördük ama ondan önemlisi birilerinin Kur'an'a yaptıkları bu eklemeyi de gördük. Nereden çıktı din günü tabiri? Kur'an din günü tabirini defalarca kullanmıştır. Hem de ilk suresi olan Fatiha'dan başlayarak. Fatiha'nın 4. ayeti aynen şöyle. Allah din gününün sahibidir. Din günü tabiri 13 yerde kullanılmıştır. Sure ve ayet numaralarıyla verelim. Fatiha 4, Hicr 35, Saffaf 20, Saat 78, Zariyat 12, Vakıa 56, Mi'ariç 26, Müddessir 46, İnfitar 15, 17, 18, Mutaffifin 11. Kur'an bunun iki katından fazla yerde de din kelimesini tamlamasız kullanmıştır. Tanrısal kitap eğer isteseydi Maun suresinde de din günü tabirini kullanırdı ama kullanmamıştır. Özellikle kullanmamıştır. Çünkü surenin vermek istediği mesaj o kullanımla verilemezdi. Maun suresinde din günü yerine sadece din kullanılması haşa bir sürçülisan mıdır da birileri parantez açarak eksiği tamamlıyor. Sürçülisan yoksa ne haklı ayete ekleme yapıyorlar? 10. ayrımın sonu. Sayfa 126.